Ayrım 9, Kürtçe eğitim sorunu Mehmet Bedir Gültekin, sayfa 112. Cumhuriyet devrimi ve Türkler ile Kürtler. Kurtuluş Savaşı ile başlayan 1920'ler ve 1930'larda devam eden Cumhuriyet devrimi, Türkiye'nin Orta Çağ ile hesaplaşmasıdır. Bu hesaplaşma, köklü bir toprak devrimi ile Orta Çağ'ın kökünün kazınmasına varmadı. Ama yine de hilafetin kaldırılması, eğitimin birleştirilmesi, tekke ve zaviyelerin kaldırılması, medeni kanunun çıkarılması, kıyafet ve yazı devrimleri, ağa, bey, şeyh ve benzeri unvanların yasaklanması, kadınlar, oy hakkı ve benzeri başarılanlar son derece önemliydi. Bütün bunlar 1935'e kadar dönemde gerçekleştirildi. Devrim, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel açılardan Türkiye'yi geliştirdi. Bugünün Türkiye'sini bölgedeki bütün diğer ülkelerden farklı kılan 1920 ve 30'larda başardığı bu devrimlerdir. Cumhuriyet devrimi, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tebaa kul olmaktan çıkardığı ve kanun önünde eşit yurttaşlar haline getirdi. Türkiye'nin kendine göre de olsa bir hukuk devleti olması, yine Cumhuriyeti bölgedeki bütün diğer ülkelerden ayıran en önemli özelliği oldu. Türkiye Kürtlerinin bugün hangi açıdan ele alırsanız alın, İran, Irak ve Suriye'deki Kürtlerden daha ileri olmalarının biricik nedeni, Türkiye'nin yaşadığı Cumhuriyet devrimidir. 1980'lerin sonralarında Mardin Nusaybin'de ticaretiyle uğraşan ve işi gereği Suriye ve Lübnan'a gelip giden bir arkadaş, Türkiye sınırından çıktığım zaman bir hapishaneye girmiş gibi hissediyorum kendimi ve dönüşten sınırdan her içeri adım attığımda derin bir nefes alıyorum demişti. Nusaybin'in arkadaş 12 Eylül'ün baskısından daha tam kurtulmamış Türkiye'yi bile komşularıyla kıyaslarken böyle bir gözlemle konuşabiliyordu. Şimdi Türkiye'de karşı devrim yeniden iktidarda. 12 Eylül'e rahmet uykutan uygulamaları birbiri peşi sıra hayata geçiriyor. Ama emperyalistler ve işbirlikçileri ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhuriyet devriminin Türk ve Kürtüyle bu millete kazandırdıklarını yok edemezler. Cumhuriyet devriminin başaramadıkları ve zorla asimilasyon. Elbette bu saydığımız olumsuzluklar, Kürtler açısından belirteceğimiz olumsuzluklarla birlikte var oldu. 1925 yılından sonra Kürtlerin zorla asimilasyona tabi tutulması, özellikle bazı isyanların bastırılması ve devlet otoritesinin tesis edilmesi operasyonlarında sıradan halka uygulanan şiddet, toprak aldığı aşiret reisliği ve şeyhlik gibi ortaçağ kurum ve ilişkileriyle uzlaşma, devrimin kazanımlarının yanı sıra belirteceğimiz olumsuzluklarıdır. Bütün bu olumsuzluk ve eksikliklere rağmen Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devriminin kazanımları Kürt yurttaşlarımız tarafından benimsenmiştir. Kürtler Türklere yaklaşmıştır. 1970'lere gelindiğinde Türkiye Kürtlerin ezici çoğunluğu kendisini Türk milletinin bir parçası olarak görüyordu. Bu durum esas olarak uygulanan inkar ve asimilasyon politikasının sonucu olarak görmek mümkün değildir. Hatta tam tersini söylemek gerçeğe daha uygundur. Eğer 1925 yılından sonra benimsenen inkar ve bunun bir parça olan halkı şiddet politikası olmasaydı, Türkler ve Kürtlerin kaynaşması ve tek bir millet yolunda ilerlemesi daha kolay olacaktı. Alsas-Lorenlerin yanı başlarında büyük bir Alman devletinin varlığına rağmen Fransa ile bütünleşmesinde ve bir müddet sonra kendilerini Fransız milletinin bir parçası olarak görmeden mümkün kılan Fransız devriminin kazanımlarıydı. Türkiye ise başardığı büyük devrimin yanı sıra Kürtlerin etnik olarak varlığını inkar eden bir süreç yaşadı. Önemli bir Kürt nüfusun yaşadığı İran ve Irak'ta ise Kürtlerin varlığı hiçbir zaman inkar edilmedi. İran'da bir Kürdistan eyaleti hep ola geldi. Irak'ta ise başından beri fiili var olan özerklik 1970 yılından sonra resmi bir statüye kavuştu. Bütün bunlara rağmen Türkiye her zaman Kürtler açısından bu ülkelerle kıyaslandığına daha cazip bir ülke oldu. Cumhuriyet devriminin Türkiye Kürtlerine kazandırdıkları komşu ülkenin etnik anlamda tanıdığı haklardan daha önemliydi. Türkiye Kürtlerinin bugün hangi açıdan ele alırsanız alın diğer Kürtlerden daha ileride olmalarının nedeni budur. Türkler ile Kürtlerin tek bir ulus olarak ele alınabilecekleri fikri PKK'da da vardır. Abdullah Öcalan konuyla ilgili olarak son yıllarda yazdığı yazılarda Türk'ü ve Kürt'ü kapsayan demokratik ulus kavramını kullanmaktadır. Gerçi burada kullanılan ulusun içini boşaltmıştır. Mezhep ve tarikat yapıları, etnik farklılıklar, orta çağa ait ulus olgusuyla çelişen bütün yapıların canlandırılması demokratik ulus kavramının gerçeği olarak sunulmaktadır. Bu anlamda Öcalan gerçekte ulus adını ortada bir şey bırakmamaktadır. Buna rağmen Türk ile Kürt'ü tek bir ulus yapısı içinde birlikte ifade etmek durumunda olmak, iki halkın Cumhuriyet tarihi boyunca kaynaşması, iç içe geçmesi yolunda aldığı mesafenin PKK tarafından bile cepheden karşı çıkılamaz bir boyutta olduğunun göstergesidir. Devrimci kitle hareketi. Türk ile Kürt'ün iç içe geçmesi ve bir millet olmaya doğru evrilmesini üçüncü olarak belirtilmesi gereken olgu, 1960'lardan sonra gelişen emekçi hareketi ve devrimci mücadeledir. Bu konuya geçmeden evvel gelişen kapitalist ilişkilerin 1950'lerden sonra yolu açtığı kentleşme olgusunu özellikle belirtmek gerekir. Önceleri doğal olarak yavaş yavaş başlayan kentleşme 1960 ve 70'lerde giderek hızlandı. 1960'larda %65-35 olan köy-kent nüfus oranı 1990'larda tam tersine döndü. Türkiye'nin bütün kırsal bölgelerinden kentlere yoğun bir göç yaşandı. Bugün dünyadaki en büyük Kürt kenti İstanbul'dur. Mersin, Adana, İzmir şehirlerinde önemli bir Kürt nüfus vardır. Mersin, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Akdeniz Belediye Başkanı BDP'lidir. İşte nüfus olarak bu iç içe geçme, 1960'lardan sonra yükselen emekçi mücadelelerinde Türk ve Kürt emekçilerin omuz omuza olmasını sağladı. Kitler kiti 1960'larda işçi grevleri, toprak işgalleri ve 1968'de patlak veren gençlik eylemleri olarak ortaya çıktı. 15-16 Haziran büyük işçi eylemleri bu kitle hareketinin doruğu oldu. 12 Mart askeri yönetimin yol açtığı kesintinin ardından 1970'ten itibaren kitle hareketi yeniden yükselişe geçti. 1975-76 yıllarında Pazarcık Kovası'nda Türk ve Kürt topraksız köylülerin mücadelesi bu noktada anılmaya değer. 1980'lere doğru Diyarbakır Terkan Ovası köylülerin Ensari oğullarına karşı örgütlenmesi ve mücadeleye başlaması da bir başka örnektir. 1980 darbesi kitle hareketini bastırdı. 1989 baharı ile birlikte büyük bir emekçi hareketi tekrar patladı ve bütün ülkeye yayıldı. Emekçiler 1990'lı yıllar boyunca yüz binlerle ifade edebileceğimiz sayılarla meydanlardaydılar. Daha iyi bir yaşam için Türk ve Kürt emekçilerin ortak örgütlenmeler için mücadele alanlarında omuz omuz olmaları kader birliğini pekiştirdi. İki halkı birbirine daha fazla yaklaştırdı. Şehirlere göç ve toplumsal mücadelede omuz omuz olmak gerçekten dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kaynaşma ve iç içelik yarattı. İl merkezlerini bir yana bırakalım, Türkiye'de Kürt yurttaşlarının olmadığı bir ilçe dahi bulmak mümkün değildir. Ailesinde Türk veya Kürt olmayan kimsenin kalmadığı bir Türkiye tablosu çıktı ortaya. Üzerinde durulması gereken çok önemli bir nokta da şudur. 30 yıla yakın zamandır PKK'nın silahlı eylemleri sürmektedir. Ayrılıkçı örgüt stratejisini Türk ile Kürt'ün birbirinden kopması üzerine de oturtmuştur. Aynı şekilde ABD emperyalizmin hedeflediği kukla devletin Türkiye'ye doğru genişleyebilmesi de Türk ile Kürt'ün bir arada yaşama koşullarının ortadan kalkmasıyla mümkündür. Bunun da yolu etnik boğazlaşmadır. 30 yıldır bu konuda sarf edilen bütün çabalara rağmen Türkler ile Kürtler arasında bir etnik boğazlaşmanın yaşanmaması, halkımızın bu tuzağa düşmeme konusunda gösterdiği sağduyu Türk ile Kürt'ün oldukça ileri bir seviyede iç içe geçmesinden kaynaşmasından dolayıdır. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet Devrimi'nin yarattığı birliktelik ve ilerlemenin üstüne kapitalist gelişmenin yarattığı zeminde emekçilerin gelişen ortak mücadelesinin bu topraklarda yaşayan etnik köken ne olursa olsun bütün halkımızın tek bir millet olma yolunda ilerlemesini mümkün kılan etmenler olarak ele almak gerekiyor. Kürtler üzerindeki baskıya karşı Türkiye devrimcilerin muhalefeti. Cumhuriyetin inkar ve zorla asimilasyon politikası 27 Mayıs 1960 devriminin elverişli kıldığı ortamda yükselen devrimci mücadelenin muhalefetiyle karşılaştı. 1960'larda Türkiye İşçi Partisi içinde örgütlenen devrimciler, Kürtlerin demokratik taleplerini savundular. Baskı, yasaklama ve zorla asimilasyonlarına karşı mücadele verdiler. Bu mücadele hiç şüphe yok ki Türk ile kültürü birbirine çok daha fazla yaklaştırmıştır. 1960'ların Türkiye İşçi Partisi bütün Kürt illerinde örgütlendi. Bu dönemde gerçekleştirilen doğum mitingleri sosyalist gençlerin önderliğinde gerçekleşti. Yükselen kitle mücadelesinin yarattığı özgürlük ortamında Kürt Milliyetçi Hareketi de kendini ifade etme olanağı buldu ve gelişti. Unutulmaması gereken nokta 1960'lı yıllarda ve hatta 1970'lerin yılların başında Kürt Milliyetçi Hareketi'nin Türkiye genelinde bağımsız ve demokratik Türkiye şiarı temelinde gelişen bir hareketin parçası olduğudur. 1970'li yılların ortalarından itibaren ise hemen dünyada hem de bütün Türkiye'de meydana gelen gelişmeler ve bu yeni tablo içinde Ankara'da yönetime el koyan Amerika'nın bizim olanları, Kürt sorununda yeni bir gelişmenin kapısını açtılar. 100 yıla yakın bir zamandır tek bir millet yolunda olma ilerleyen Türkler ve Kürtlerin arasında bu gelişmelerle birlikte bir kama sokuldu. Son 30 yıllık dönem birliğin değil, ayrılığın unsurlarının güçlendiği bir dönemdir. Dönüm noktası. 1970'lerin ortasına gelindiğinde Hindi-Çin halklarının Amerikan emperyalizmine, Afrika'daki son sömürgelerin ise Portekiz'e yönelik mücadelesi başarıya ulaştı. 1917 Ekim devrimi ve Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ile birlikte başlayan devrimci dalganın doruğudur 1975 yılı. Sonrası ilk başlarda adım adım, 1980 sonrasında ise büyük bir hızla gerçekleşen bir geri çekiliş dönemidir. İşte bu dönemde emperyalizm, ideolojik, siyasi ve askeri ve benzeri alanlarda inisiyatifi ele geçirdi. 1970'ler öncesinde bütün dünyada sosyalizm ve bağımsızlık rüzgarları esiyordu. 1980 sonrasında ise neoliberalizmin rüzgarları esmeye başladı. Neoliberalizmin yeniden güçlenmesi ve inisiyatifi ele alması, bizim gibi ülkelerde devrimci akımların zayıflaması, doğan boşluğun etnik milliyetçilik, ayrılıkçılık ve benzeri akımlar tarafından doldurulması anlamına geldi. 1970'lerin ortasına kadar Türk halkının devrimci mücadelesinin bir parçası olan Kürt hareketi, değişen dünya konjonktüründe emperyalist gericiliğin Türkiye'ye yönelik planlarında değerlendirilen bir aktör oldu. Emperyalizm bölgedeki varlığı Türkiye üzerinde ağırlaşan hakimiyeti Batı destekli bölücülüğün hızla güçlenmesine yol açtı. Anti-emperyalist devrim ve Orta Çağ tasfiye etmeye yönelen Cumhuriyet devrimi Türk ile Kürt'ü birleştirdi, aradaki bağı güçlendirdi. Onları birbirine benzetti, 1960 yılları sonrasında yükselen emekçi mücadele ise ortak bir gelecek yaratma özlemini daha fazla ete kemiğe büründürdü. Cumhuriyetin tasfiye edilmesi, Türkiye üzerinde ağırlaşan emperyalist boyunduruk, özelleştirmeler, sendikasızlaştırma ve baskılar sonucu dibe vuran emekçi sınıfların mücadelesi ise Türk ile Kürt'ün arasına düşmanlık tohumları ekti. Birleşme değil ayrışma, aradaki bağların zayıflaması, benzer yönlerin değil farklılıkların geliştiği bir süreç yaşamaya başladık. Dolayısıyla Türkiye bugün 20. yüzyıl başında devrim yaparak cevabını verdiği soruyla olanca yakıcılığıyla yeniden yüz yüzedir. Türkler ve Kürtler bundan sonra yıllarına tek bir millet olarak mı yoksa ayrı ayrı milletler olarak mı devam edecekler? Sonuç, devrim birleştirdi, karşı devrim böldü. 1789 Fransız devrimi Alsaslı Almanları ile Fransızları birleştirmişti. 1815'te bütün Avrupa gericiliğiyle birleşip Fransa'ya saldıran Alman imparatorluğunun hedefi Alsaslı Fransa'dan koparmaktı. Almanya bu hedefine 1871 Almanya-Fransa Savaşı'nın ardından ulaştı. Engels bu gelişmeyi Alman gericiliğinin devrimden öç alma hareketi olarak değerlendirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler ile Kürtlerin birleşmesi, emperyalistlerin ülkemize ve bölgemize yönelik planlarını bozdu ve büyük bir devrimin yolunu açtı. Şimdi emperyalizm, o zaman kendisiyle birlikte yenilen işbirlikçileriyle birlikte Türk ile Kürt'ü birbirinden ayırarak öç almak peşindedir. Bu örnek, çağımızın büyük büyük gerçeğini gözler önüne sermektedir. Emperyalizme karşı mücadele halkları birleştiriyor. Emperyalizmin herhangi bir bölgede ve ülkede inisiyatif kazanması tam tersine halkları bölüyor. Gelinen noktada Türk ve Kürt'ün yola beraberce devam edebilir, sadece ve sadece tek bir yolu kalmıştır, devrim. Türkiye, Ankara'da iş başında olan Amerikan işbirlikçilerinden kurtulur. Kürt yoksul köylülerin taleplerine köklü bir toprak verimine cevap verir ve bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldıracak planlı kamu ekonomisini uygulayabilirse ve Suriye, İran, Irak ve ile bölge çapında emperyalist bir inisiyatif geliştirebilirse, Türk ile Kürt yeniden bu sefer artık geri dönülemeyecek bir şekilde birleştirilebilir. Aksi durumda ise ki Atlantik sisteminin kuyruğuna takıldığımız 66 yıldan bu yana uygulanan budur, her geçen gün iki halk arasındaki bağlar zayıflayacak, mesafe daha da açılacaktır. Bugün özellikle Güneydoğu'da iktidar Ankara'nın elinde değildir. AKP'nin de PKK'nın da önüne komşu olan program batılı merkezlerde üretilmiştir. Oslo'da masanın iki tarafında oturan AKP ve PKK konu menkenleri pozisyonundadırlar. Önlerine sözüm ona bir uzlaşma programı konmakta ve evet kabul ediyoruz demeler istenmektedir. Evet kabul ediyoruz deseler bile çözülecek bir sorun yoktur. Kabul etseler daha onlar evlerine dönmeden yeni sorunların çıktığı görülecektir. Çünkü iki tarafı da bugün yönlendirmekte olan emperyalist bölgede ikinci bir İsrail istemektedir. Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunu kapsayan bir İsrail. Onun için Türkiye devrimci ve emperyalist bir çözüme önümüzdeki birkaç yıl içinde yönelmediği takdirde ayrı ayrı yollara gitme anlamında geri dönülemez eşiği geçmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla Türkiye, Kürt sorunun birlik ya da bölünme şeklinde bir sonuca ulaşması anlamında tarihi bir dönemeçte bulunmaktadır. Devrim seçeneğinin son 20 yıldır mevzi mevzi özelleştirmelere karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele eden işçi sınıfımız, Cumhuriyet mitinglerinde milyonlarla alanlara çıkan halkımız ve 7 yıldır AKP iktidarının ve ağalığın zulmüne Cumhuriyet ve Atatürk bayrağı ile dinlenen Bismi'nin yoksul Kürt köylüsü temsil ediyor. Başka bir yol mümkün mü? Şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Bugün geldiğimiz noktada Türkler ve Kürtlerin bir tek bir millet olarak yollarına devam etmeyecekleri ortaya çıktı. Bu durumda tek millet programında ısrar etmek anlamsızdır. Türkler ve Kürtler ayrı ayrı milletler yeni bir statü oluştursunlar ve ondan sonra bu iki millet aralarındaki ilişkileri geliştirerek beraberce bir gelecek yaratmak için çalışsınlar. Elbette bugün dünyamızda ve bölgemizde olup bitenlere gözümüzü kapayıp konuya salt bir Kürt-Türk İlişkisi açısından baktığımız zaman yukarıdaki değerlendirmeye verilecek cevap bellidir. Olabilir tabii, neden olmasın? Eğer tek bir millet olmadığı ısrar iki halka da daha fazla acı yaşatacaksa iki halkın yararına olan böylesine bir çözüm de kabul edilebilir. Ama dünyamızın ve bölgemizin gerçekliği halklar lehine böyle bir çözüm olasılığını ortadan kaldırmıştır. Bugün sadece ve sadece iki çözüm yolundan bahsedebiliriz. 1. Amerika'nın anti-emperyalistlerin çözümü. 2. Türkiye ve Kürtüyle Türkiye halkının çözümü. Kürt ayrılıkçılığı bugün kendi gücüne dayanarak bağımsız bir çözüm sahibi olamaz. Gerek Kürt milliyetçiliğinin 100 yıllık tarihi, gerekse PKK'nın 40 yıllık tarihi bu gerçeğin kanıtıdır. Türkiye'de etnik temelli şiddet hareketini büyüten özel olarak Amerikancı 12 Eylül rejiminin uygulamalıdır. Bununla birlikte söz konusu hareketin devam etmesini ve güçlenmesini sağlayan Amerika'nın 1. Körfez Savaşı haritasından bölgeye yerleşmesi, Irak'ın kuzeyinde kutle bir devlet yaratması ve elde ettiği bu mevzilerle ayrılıkçı harekete sunduğu destektir. Keza 2003 sonrasında Irak'ın işgal edilmesi ve 1999-2003 yılları arasında durmuş olan şiddeti yeniden diriltmiş, beslemiş ve büyütmüştür. Ve bugün de iki doğal müttefik olan ABD emperyalizmi ve Batı destekli bölücük hedeflerine varmak için el ele çalışmaktadırlar. Kürtlerin bugün Türklerden ayrı bir geleceğe yönelme gayretlerini mümkün kılan AKP iktidarıdır ki bu iktidar bilindiği üzere bir ABD imalatıdır. Amerika'nın Irak-Afganistan işgalleri, NATO'nun Libya bombalamaları ve bu ülkede yürüttüğü iç savaş, ABD ve Avrupa'nın AKP ile birlikte şimdi Suriye'de sahneye koydukları kanlı senaryo ve diğer gelişmeler. Yani Batı destekli bölücülük, Türkiye'nin Türkiye'de bugün gelmiş olduğu aşamaya Irak'ta 2 milyona yakın, Afganistan'da yüz binlerce ve bölgemizin diğer Müslüman halklarının binlerce ve on binlerle ifade eden kayıplarıyla şekillenen tablonun sunduğu olanaklarla gelmiştir. İşte Türkiye'de bölücülüğe kan veren gelişmeler bunlardır. Böyle olduğu içindir ki PKK bütün bu gelişmeleri olumlu olarak değerlendirmiş ve Batı'nın bu işgal ve müdahaleleriyle şekillenen süreç içinde rol almaya hazır olduğunu defalarca ilan etmiştir. Evet, böyle olduğu içindir ki PKK, Irak işgalini desteklemiş ve bu işgali Orta Doğu'ya demokrasinin gelmesi olarak değerlendirmiştir. Suriye'ye karşı yürütülen kampanyayı yayın organlarında kapa ve yorumlarla olumlamaktadır. Türkiye'de de emperyalizmin Orta Doğu projesinin avukatları PKK'nın beraber hareket ettiği yol arkadaşlarıdır. Bu kısa özetten şu sonuç çıkar. Kürtlerin bugün Türklerden ayrı bir yol tutması sadece ve sadece emperyalizmin bölgemizde yeni mevziler kazanmasıyla mümkündür. Yani Suriye'ye yönelik senaryo başarıya ulaşacak ve yüz binler katledilecek. Libya'da bugünden 50 bini bulmuş ölümler daha da yukarılara çıkacak. İran ise şimdiden ısıtılan müdahale, füze kalkanın Suudi Arabistan'a yapılan suikast yalanı ve benzeri hayata geçirilecek. Ve elbette Türkiye bir etnik boğazlaşmanın ardından küçültülecek. Kürt halkı böyle bir gelecek seçeneğini kabul edemez. Onun için bugün önümüzde ya Türkler ve Kürtler olarak birleşip devrim yapmak ya da emperyalist senaryoları birbirimizin boğazına sıyrılmak seçenekleri vardır. Veya şöyle de ifade edebiliriz. Ya Türkler ve Kürtler olarak tek bir millet olma yolunda ilerleyeceğiz ya da ayrı ayrı yollara düşerek birbirimizin boğazına sarılacağız. Bismil Cumhuriyet Arslanoğlu köylülerin çözümü. 2004 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Sinan köylüleri tarihi önemi olan ve son derece öğretici derslerle doğru bir mücadele başlattılar. Sinan köylülerin mücadelesine çok geçmeden Arslanoğlu köylüleri de katıldı. Arslanoğlu köylüleri şehitler vererek bu büyük mücadeleyi daha da ileri taşıdı. Köylüler topraksızdı. Sinan köyü ağasının 110 bin, Arslanoğlu köyü ağasının ise 63 bin dönüm toprağı vardı. Ağaların el koyduğu topraklar hazineye aitti. Ağalar 1955-1985 yılları arasında hazine toprakları kendi üzerlerine toplamışlardı. Mücadeleye atılan köylüler kendi tecrübeleriyle önemli bir gerçeğe ulaşmışlardı. Toprak ağalığı feodal bir kurumdu. Cumhuriyet ise feodal kurumlara karşı mücadele içinde kurulmuştu. Öyleyse toprak ağalığına karşı mücadele başarıda ulaşmak için cumhuriyete sarılmak gerekiyordu. Köylülerin mücadeleler için buldukları temel slogan kahrolsun, ağalık yaşasın, cumhuriyet oldu. Arslanoğlu köylüleri bir adım daha ileri gittiler. Köylülerin adını cumhuriyet köyü olarak değiştirdiler. Köylülerin cumhuriyeti savunmaları bu kadarla kalmadı. Cumhuriyeti simgeleri vardı. Atatürk bayrak. Mücadelede bu simgeler Atatürk posterleri ve Türk bayrağı da dalgalanmaya başladı. Batı destekli bölücülüğün egemen olduğu bölgede Atatürk diyen, bayrak diyen, yaşasın cumhuriyet diyen bir yoksul köylü hareketi Türk'ün bütün aydınların dikkatini çekti. Bismil'in yoksul köylüsü bütün Türkiye ile birleşti. Bu siyasal değişim seçimlerde de kendini gösterdi. 2007 genel ve 2009 yerel seçimlerinde Arslanoğlu Cumhuriyet Köylüsü oyunu Cumhuriyet Devrimi'nin Türkiye ile Kürt'ün birliğini savunan İşçi Partisi'ne verdi. Hemen yanı başındaki Ağa'nın köyü ise oyunu AKP'ye vermişti. Bismil'in topraksız Kürt köylüsünün mücadelesi anlatmaya çalıştığımız gerçeğiyle bütün yanlığını değil de Türk-Kürt bütün milletin önüne koydu. Türkiye kendisini var eden devrimci anti-emperyalist politikaya döndüğü zaman Kürt halk kitlelerinin ezici çoğunluğunu kazanacaktır. Kısacası Türkiye ya Bismil köylülerin işaret ettiği yola yani devrim yoluna gelecek ve birleşecek, bütünlüğünü muhafaza edecek ya da Amerikan tarafından çizilen yol haritasının AKP ve PKK tarafından hayata geçişini izleyecek ve bölünecektir. Kitabın sonu 24 Mayıs 2014 sayfa 124. Yaşam öyküsü. 1953'te Tunceli'nin merkeze bağlı Gömemiş köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli'de okudu. 1969-70 öğretim yılında Tunceli Lisesi'ni bitirdi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdi. 1968 Gençlik Hareketi'nin estirdiği devrimci rüzgar, döneminin gençlerinin büyük çoğunluğu gibi Gültekin'i de daha lise yıllarındayken bilimsel sosyalizme yönlendirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdiği yıl Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu'na Dev Genç bağlı Ot Sosyalist Fikir Kulübü'ne üye oldu ve Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldı. 12 Mart askeri darbesinden sonra Amerikancı askeri rejime karşı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi saflarında örgütlü mücadeleye katıldı. 4 Mart 1972'de Urfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı. İşkenceli bir sorgulamadan sonra TİKİP üyesinde olmaktan tutuklandı ve Ankara Sık Yönetim Mahkemesi'nde o zamanki TCK'nın ünlü 141. maddesinin ihlalden yargılandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutuk evlerinde toplam 2,5 yıl hapis yattı. 1974'teki af yasasının sol siyasi suçları af kapsamı dışında bırakan maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesinden üzerine 12 Temmuz 1974'te serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra 1974 sonbaharında yayınlanmaya başlayan Aydın Haftalık Aydınlık Dergisi'nde görev aldı ve derginin Tunceli bürosunun sorumluluğunu üstlendi. Aydınlık Hareketi mensubu olarak devrimci çalışmaları sürdürürken 12 Eylül 1980'e kadar 1978 yılında kurulan Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin TİKİP çeşitli kademelerinde görev aldı. Partinin 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan 1. Kongresinde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. 12 Eylül askeri darbesinden sonra parti yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine 4 Kasım 1980 günü gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Dal grubunda işkenceli sorgulamadan geçirildi ve tutuklandı. Mamak Askeri Cezaevi ve Askeri Dil ve İstihbarat Okulu'nda tutukluk yıllarından sonra Kasım 1984'te tahliye oldu. Yargılandığı TİKİP davasında 8 yıl ağır hapis ve ömür boyu siyasi haklarından yasaklılık cezasına çarptırıldı. 1984 yılında tahliye olmasından sonra aylık olarak yayımlanan Saçak Dergisi'nin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Bu arada 1978 yılında girdiği ama sürdürmediği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında bitirdi. 1985-88 arasında bir yandan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin parçalanmasına son verecek ve Sosyalist Hareketin çeşitli eğilimlerini bünyesinde toplayacak bir siyasal partinin kurulması çalışmalarına katılırken, diğer yandan da 1987 yılının başında yayımlanmaya başlayan Haftalık 2000'e doğru dergisinin hazırlık çalışmalarında yer aldı. 1987 Mayıs'ında gittiği askerlik görevini haklı olmasına rağmen yedek subay olarak değil, sakıncalı piyade olarak yaptı. 1989 yılında 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmen yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı. 2 yılı aşkın bir süre bu bölgede gazetecilik yaptı ve devrimci siyasi çalışma yürüttü. 1991 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesinin yürürlükten kaldırılması üzerine tekrar siyasi haklarına kavuştu ve Sosyalist Parti'ye üye oldu. Partinin Temmuz 1991'de yapılan 2. kongresinde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Sosyalist Parti'nin 1992 yılında Kürt sorununu savunduğu çözüm önerilerinden dolayı Anayasa Mahkemesi'nden tarafından kapatılması üzerine İşçi Partisi'nin kuruluşuna katıldı. İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu. Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 1998 yılında Genel Sekreterlik görevini yürütürken İşçi Partisi'ne karşı devlet içine yuvalanmış Gladio tarafından bir komplo düzenlenerek 24 Eylül 1998 günü partinin toplam 540 örgütü aynı saatte 15 binden fazla güvenlik görevlisi seferber edilerek basıldı. Bir PKK itirafçısına hazırlattırılan sahte belgelere gerekçe gösterilerek yapılan baskın sonucunda Genel Başkan Doğu Perinçek'le birlikte gözaltına alındı. 1999 yılında yapılacak erken seçim dolayısıyla partiye karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olan bu tertip nedeniyle 2 ay tutuklu kaldı. PKK itirafçısının mahkemeye sunduğu belgelerin sahte olduğu bilirkişi raporu ve emniyetin uzman incelemesiyle açığa çıkarıldı ve Perinçek ile Gültekin beraat ettiler. İşçi Partisi'ne karşı 2008 Mart'ında başlatılan Ergenekon tertibinde Genel Başkan Doğu Perinçek'in tutuklanması üzerine o günden beri Genel Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Bu tertibin bir parçası olarak düzenlenen karargah evleri soruşturması nedeniyle 2009 Nisan'ında kendisi de gözaltına alınmış, soruşturma nedeni olarak gösterilen telefon kayıtlarının sahte olduğunun askeri savcılıkla ortaya çıkarılması üzerine serbest bırakılmak zorunda kalınmıştır. Gültekin 23 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ergenekon tertibi kapsamında tutuklandı. Halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Mehmet Bedir Gültekin'in bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda makale ve incelemesi bulunmaktadır. Makale ve incelemeleri Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000'e doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papyrus gazete ve dergilerinde yayımlandı. Gültekin'in haftalık yazıları 40'a yakın mahalli gazetede yayımlanmaktadır. İşçi Partisi tarafından düzenlenen kamulaştırma forumu ve eğitim kurultayına sunduğu bildiriler, daha sonra yayınlanan özelleştirme değil kamulaştırma ve devrimci cumhuriyetin eğitim programı kitaplarında yer aldı. Mehmet Bedri Gültekin, Dinler ve Laiklik, İktisat Tarihi, Dil Sorunu ve Ezilen Dünyada Milli Mesele konularında araştırmalar yaptı. Yayımlanmış 7 kitap bulunmaktadır. Gültekin'in ilk kitabı Sovyet Sosyal Emperyalizmi ve Kürt Milli Meselesi 1980 yılında Aydınlık Yayınları tarafından yayımlandı. Yayın tarihleri itibariyle diğer kitapları şöyledir. Türkçenin Dünü ve Yarını, Kaynak Yayınları 1983, Laikliğin Neresindeyiz, 1. Basım Öğretmen Yayınları 1987, 2. Basım Kaynak Yayınları 1995, 2000'lerin Eşiğinde, Kürt Sorunu, Kaynak Yayınları 1993, Gelenek ve Gelişme, Kaynak Yayınları 1998, Sultan Galiyev Eleştirisi, Kaynak Yayınları 1999, Kürt Sorununda Türkiye'nin Çözümü, Kaynak Yayınları 2011. Gültekin, İşçi Partisi'ni temsil eden dünyanın çeşitli yerlerinde Çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı. Yugoslavya Stolu'nun 1996-97 ve 1998 yıllarında Belgrad'da düzenlediği uluslararası toplantılara sunduğu tebliğler daha sonra bu parti tarafından İngilizce ve Sırpça yayımlandı. Gültekin sarı basın kartı sahibidir ve İngilizce bilmektedir.